Ayrım 18.
Yine de yorgundum, çok yorgundum. Dinlenebileceğim bir yere doğru yürüdüm, buraya geldim. Çiçeklerimle uğraşırken ya da sırtımı duvara yaslamış, kedi kucağımda güneşlenirken ya da evin içinde ya da kırlarda öylesine avare dolaşırken geçmişi düşünüyorum. Pişmanlıkla, acıyla, öfkeyle değil, eskiden okunmuş bir romanı, yıllarca önce seyredilmiş bir filmi hatırlar gibi. Sevdiğim erkekler, seviştiğim bedenler, tükettiğim ilişkiler, eski dostlar, arkadaşlar, yoldaşlar, her biri kendi özel kokularını, kendi duygularını, umutlarını ve acılarını barındıran şehirler, kuzey ülkelerinin karlı ormanları, Yunan adalarının çıplak güzelliği, Moskova'nın kızıl yıldızı, New York'un dost sincapları, Madrid sokaklarında barikatlardan yankılanan Dayan Kızıl Madrid ezgisi, Berlin'de yıkılmış bir duvar, De Havre'da kumsalda okyanusun peşimden dalga dalga kovalaması, Paris'ten, Amsterdam'dan, Leningrad'dan, İskenderiye'den, Atina'dan, Floransa'dan, daha nice şehirden derlenmiş bölük pörçük anı kırıntıları ve benim şehrim, bizim şehrimiz. Ne zaman geçmişi, hele de İstanbul'u düşünsem, anıların bir ucu mutlaka sana ulaşıyor. Bir gün ansızın, iz bırakmadan evden ayrılmamın, başına iç açmış olmasından korkuyorum. Elime rastgele geçen bir gazetede, kayıp listelerine girdiğime dair küçük bir haber, bir de seninle yapılan kısa görüşmeyi okudum. Tuhaf bir duyguya kapıldım. Kendi ölüm ilanını okur gibi bir duygu. Hiçbir ipucu yok diyordun gazetecilere. Faili meçhul cinayetlerden, kayıplardan konuşuyordunuz. Üzerine hoş çakal yazdığım küçük pusulayı bulmuştun kuşkusuz. Ama hiç söz etmiyordun. Seni düşünürken ilişkimizin nasıl böyle içten içe çürüyen bir meyve gibi tükendiğini, alışkanlığa, yıpranmaya, aşınmaya, tek sözcükle zamana kurban gittiğini, cinselliğin duygusuzluğa, aşkın ve sevginin bıkkınlığa, ilgisizliğe hatta öfkeye, nefrete nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışıyorum. Öteki adamı, öteki kadını da düşünüyorum ister istemez. Onların birbirimizi tüketmemizin nedeni değil, sonucu olduğunu biliyorum. Bize dair ne çok şey hatırlıyorum. Uzun yıllar boyunca paylaştıklarımızı, vücutlarımızı, hazzı, dostlukları, şehirleri, inançları, zaferleri, umutları, sürgünü, yenilgiyi, çöküşü, nerede olduğunu, ne yaptığını, hayatının değişip değişmediğini, nereye döndüğünü, ne bulduğunu, beni düşünüp düşünmediğini, neden ve nasıl yaşadığını merak ediyorum. Belki de seni hala seviyorum. Cinsel rüyalar gördüğüm zamanlar ne seninle ne de başkalarıyla, ilk erkeğim, ilk sevgilimle, bıyıkları yeni terlemiş çocukla sevişiyorum. Ağzımda deniz, yosun, tuz tadı kalıyor. Uyandığımda bedenimi inceliyorum. Yine eskisi kadar inceyim ama etlerim diri değil. Göğüslerim, karnım sarkmış. Ellerimin üstünde kahverengi lekeler, mor damarlar var ve krepon kağıdı gibi kırışık. Belki inanmayacaksın ama o çok sevdiğin uzun sarı saçlarımı kestim. Artık olgun buğday başakları gibi dağılmıyorlar yastığa. Aynayı yüzüme yaklaştırdığımda ince kırışıklar değil, derin çizgiler görüyorum. Yüzüm sürekli aşağıya doğru çekiliyor, hızla yaşlanıyorum. Bazen maço ile konuşuyorum. Kara iç hesaplaşmalarıma, anılarıma, sohbetlerime hiç ilgi göstermezken o kulaklarını başın iki yanına yapıştırıp kuyruğunu sallayarak dinliyor. Yeniden başlamak gerekseydi yine aynı yollardan yürürdüm diyorum ona. Çağımızın bütün iyi ve namuslu insanları o yollardan yürüdü. Sonra iyi ve namuslu ne demek diye soruyorum kendime. Bu sözün ne kadarının edebiyat, ne kadarının gurur ve inat, ne kadarının gerçek olduğunu bilmiyorum. Çırılçıplak soyunup kendi karşıma geçtiğimde bile kendimden bir şeyler gizlediğimi seziyorum. Yanlışlık ütopyamızda değildi, inancımızda, düşüncemizde, değerlerimizde değildi. İnsanın kendi macerası üstüne düşünmeye başladığından beri sorduğu temel soruya, çağımızda verilmiş en muhteşem cevaptı bizimki. Soruyu bir kez sormaya gör. Bütün huzurun bozulur. Bir cevap bulduğunu sanır rahatlarsın. Ta ki yenilene kadar. Yenildiğin zaman cevapların yetersizliğini anlarsın. Senin böyle dertlerin yok maço. Karanın da yok. Üstün yanınızda bu zaten. Sizler cevabını alamayacağınız hiçbir soru sormazsınız. Maço arka ayakları üzerinde doğrulup güçlü patilerini göğsüme dayıyor ve beni sendeletiyor. Güneşin batışını seyretmek için tepedeki kayalıklara tırmanırken de Maço'ya bunları anlatmaya çalışıyorum. 89'da Berlin duvarı yıkıldığında bir sürü yanlış yüzünden belirsizleşmiş, kirlenmiş, inandırıcılığını yitirmiş ütopyamıza yaklaşabileceğimizi, tartışmasız tabuları sorgulayarak yanlışları düzeltebileceğimizi sanmıştım. Yeni bir dönemin, yeni bir arayışın başlayacağına inanıyordum. Bütün hayatımıza hükmetmiş, yaşamımızı ve kişiliğimizi şekillendirmiş, inancımızın simgesi olan bayraklar, başaklar, oraklar, çekiçler, pergeller, çarklar, dişliler ve kızıl yıldızlar, işçiler, köylüler, gençler, kadınlar, aydınlar, yani asıl sahipleri tarafından ayakları altında çiğnenirken bile içim dayanılmaz şekilde acısa da umudumu kaybetmemiştim. Sonra Maço, sonra bir gün bir çağın kapandığını, noktanın konduğunu anladım. O kör ilerlemeci inancım, insanlığın önünde tek bir yol değil, bir ucu gerçek uygarlığa, dünya cennetine, öteki ucuysa barbarlığa ve kaosa açılan bir çatal olduğunu görmemi engellemişti. Bunu anladığım zaman mekandaki sürgünüm zamanda sürgüne dönüştü. Bu sürgünün sonsuz ve çözümsüz olduğunu fark ettim. Maço'nun umurunda değil. Çalıların arasından bir ok gibi fırlayan, şahane kuyruklu, kızıl kahverengili, postu bal rengi hareli bir gelinciyi kovalıyor. Beni dinlemediğini, anlamadığını biliyorum ama yüksek sesle düşünmek hoşuma gidiyor. Bana yalnızlığımı unutturuyor. Aslında az düşünüyor, çok hatırlıyorum. Sadece insanları, olayları, yerleri değil, bir sürü ayrıntıyı, örneğin kokuları, sesleri, duyguları, bir yolu, bir köprüyü, bir gölü, bir evi, bir heykeli, bir sütun başlığını, bir minber süsünü ya da bir ağacı, bir çiçeği. Karaya baktıkça kendimizi düşünüyorum. Gerginliğimizin, göçebeliğimizin, diken üstünde oturuşumuzun kediye yansımasını. Kedi iştahsızdı. Yemek beğenmez, ikide bir hastalanır, hırçınlaşırdı. Çocuk gittikten sonra günlerce onun yatağının altına saklanmıştı. Döneceğimiz günlerde eşyalar toplanırken miyavlayarak evin her yanını dolaşıyordu. Huzursuzluğu artmıştı. Evden çıkmadan bir gün önce ortadan yok oldu. Her yeri aradık, bulamadık. Bir daha dönmedi. Doğallığını kaybetmiş, mutsuz bir hayvandı. Kara ise tam bir kedi. Arsız, aç kaldığında hırsız, sağlıklı, kendi keyfine göre takılan, tembel, muzip, oyuncu, sevecen, keyifli. Türünün güzel bir örneği. Tabii onu da hatırlıyorum. Çocuğu. Onu kendime rağmen istemediğim, korktuğum halde hatırlıyorum. O bir anı değil, bir saplantı. Her şeyin bittiği yerde, sonuncu köyde, son adada. O benim tek karabasanım, tek pişmanlığım. Başka her anı, yitirmenin, yenilginin kederini taşırken, ağırlıkları hüzne dönüşürken, bir tek çocuk, bağrıma saplanmış bir bıçak gibi, içimi kemiren bir kurt gibi acı veriyor. Kasım patları, güller, çuha çiçekleri, yıldızlar, sardunyalar, zeytin ağaçları, narlar ve asmalardan inşa ettiğim bu sahte sığınakta, güneş batışları, kayalık dağlar, köy çeşmeleri, tuzlu rüzgarlar, denizler, adalar, kedi ve köpekten ördüğüm surlar ardındaki dinginliğimi bozan, yüreğime kor gibi düşen, acıtan tek şey o. Çocuk, benim gizli kalmış, soruşturulmamış, mahkum edilmemiş tek suçum, cinayetim. Onu doğuracağımı, adının Eylül olacağını söylediğimde, eski boş bir evin küf, çürümüş elma, yosun kokan loş bir odasında birbirimize sarılmıştık. Kırık tahta kepenklerden sızan güneş ışınları saçlarımda oynaşıyordu. Sana benzerse güzel olur çocuğumuz demiştin. Bunun bir yanılgı olduğunu ikimiz de biliyorduk. O ılık Eylül havası, terk edilmiş bay evi, göz taşlı buruk ada şarabı, senin aşkın, benim analık içgüdüm, çocuk. Eylül'e Amsterdam'da veda ettim. Yağmur çiseliyordu. Bunun bir veda olduğunu, bir daha hiç görüşmeyeceğimizi ikimiz de biliyorduk. Ama hiçbir şey yokmuş. Sanki akşam yemeğinde sofraya birlikte oturacakmışız gibi davranıyorduk. Yüzlerce kanal köprüsünden birinin üzerinde kalabalığa karışana kadar arkasından baktım. Oğlum, benim küçücük oğlum. Koskoca, vahşi bir dünyanın acımasızlığında kaybolup gitti. Ona engel olamadım, onu koruyamadım. Umutsuzluğunu yenemedim, yağmur yağıyordu. İnsanın iliklerine işleyen soğuk bir rüzgar çıktı. Okyanustan kopup gelen ıslak bir rüzgar. Sana onunla buluştuğumu, konuştuğumu, veda ettiğimi hiç söylemedim. Sen onu içinde çoktan bitirmiştin. Yarayı tazelemek istemedim. Babaların oğullarına duydukları kendini tekrarlama duygusunun yakıcılığını, Suskunluğunun sakladığı acıyı biliyordum. Oğlumuzu sessizce, yağan yağmur kadar soğuk ve kederli bir yürekle yüzlerce kanaldan birine gömdüm. Geçmişimle aramla bir bağ daha koptu. Biraz daha özgürleştim, biraz daha yalnızlaştım. Bu uzak, unutulmuş adada günlerce insan yüzü görmediğim oluyor ama hiç sıkılmıyorum. Adayı çevreleyen suların öte yanında dış dünyada ne olup bittiğini de merak etmiyorum. Savaş, vahşet, hoşgörüsüzlük, kirlilik, vurdum duymazlık olduğunu biliyorum. Bu dünyayı değiştirip bir yeryüzü cenneti kurmayı hayal etmiştik. Felsefemiz ve inancımız dünyayı açıklamakla yetinmeyip onu değiştirmek gerektiğini söylerdi bize. İnsanın kendi hayatına bir anlam kazandırmasının en görkemli, en yüce yoluydu bu. Artık dünyayı değiştiremeyeceğimizi biliyorum. Belki bir gün yepyeni insanlar gelip tarihi silkeleyecekler. Belki onlar kuruluşun ve kurtuluşun yeni güçleri, bizim özlediğimiz dünyayı yaratacaklar. Ama bizler, mağlup orduların yenik askerleri, bizler çok yorgunuz. Kendimi geç yatıp erken kalkmaya alıştırdım. Yazın kolay oluyor. Bahçe ve güneş insanı erkenden dışarı çağırıyor. Her sabah inanılmayacak kadar çok iş çıkıyor yapılacak. Yakındaki kır çeşmesinden su taşımak, bahçeyi sulamak, yabani otları ayıklamak, ağaçları, gülleri, çiçek tarlalarını tek tek dolaşıp sabah bakımlarını yapmak, gülleri budamak, açmış çiçekleri kesip plastik şişelerden boyadığım vazolara doldurmak gerekiyor. Maço ile karanın karınlarını doyurmak da zaman alıyor. Bazen evde yiyecek bir şey olmadığı ya da sade suya doğranmış kuru ekmek paparasını beğenmedikleri zaman çevrende dolaşmaktan usanıp bir süre ortadan kayboluyorlar. Köye ya da kırlara yiyecek bulmaya gidiyorlar. Şimdilik günün nasıl geçtiğini anlayamıyorum bile. Ama kış aylarından biraz korkuyorum. Ara sıra süt, peynir, köy ekmeği getiren ve sürekli dantel ören köylü kadına renk renk iş iplikleri ve yün ısmarladım. Eve kapanacağım serin kış günlerinde, uzun gecelerde çiçekler işlemeyi düşünüyorum. Belki de odamın bir duvarını kaplayacak kocaman bir duvar halısı işlerim. Kar beyazı, eflatun, sarı, güneş rengi kasım patlarını, kızıl, sarı ve mor yıldızları, al renkli nar çiçeklerini, kırmızı pembe sardunyaları, çuha çiçeklerini, mor menekşeleri, hercaileri, olgun sarı başakları, beyaz papatyaları ve kırmızı gelincikleri doldururum odama. Belki de mevsimleri işlerim. 4 mevsimi. Adaya gelirken yalnızlıktan değil korkmaktan korkmuştum. Artık hiç korkmuyorum. Ne karanlıktan, ne bir kırın ortasında, kapısı bile doğru dürüst kilitlenmeyen bir evde yalnız yaşamaktan, ne fırtınalı gecelerin ürkütücü seslerinden, ne ıssız yollardan, hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir çocukluk arkadaşım vardı. Kuş ve Çiçek adlı sokaklardan birine açılan bir ara yolda, sarmaşık gülleriyle sarılı bir evde otururdu. Kedileri vardı, hayal kurardı. Kahkahalarla gülerdi ama geçtiği yerlere hüzün sinerdi. Yıllar sonra buluştuğumuzda, şu benim hayatımdan 100 hayat çıkar ama hiçbiri 10 para etmez demişti bana. Bir gün telefonda ne yapıyorsun diye sorduğumda, neden hiç nasıl olduğumu değil de ne yaptığımı soruyorsunuz diye öfkelendi. Haklıydı. Önemli olan insanın ne yaptığı değil, nasıl olduğu. Ve ben burada, bu unutulmuş adada iyiyim. Hep başkaldırıyı sevmiştim, sonu yenilgi bile olsa. İspanya İç Savaşı'na, 1917 devrimine, Spartacus'a, Bruno'ya, Şeyh Bedrettin'e, 68 baharına tutkunluğum bu yüzdendi. Hepsi birer büyük başkaldırıydı ve hepsi yenilgiye uğradı. Hepimiz yenildik. Burası, bu ada, isyanın ve yenilginin anıt mezarı değil. Boyun eğişin sığınağı, ütopyanın hiçbir yere dönüştüğü son nokta. Burada ne kadar mı kalacağım bilmiyorum. Belki izin bulunana, belki de sonsuza kadar. Şimdilik sevgiyle, özenle güllerimi buduyorum. Renk renk kasım patları, yıldızlar, sardunyalar yetiştiriyorum. Çiçekleri toplayıp odanın 4 bir yanına yerleştirdiğim vazolara, saksılara, kovalara dolduruyorum. Böylece ister içeride, ister dışarıda, büyük bir çiçek bahçesinde yaşar gibiyim. Sonra rengarenk boyalarla her yere çiçekler çizip boyuyorum. Ismarladığım ebruli ipliklerle yastıklara, örtülere, duvar panolarına çiçekler işlemek için sabırsızlanıyorum. İçimde, göğsümün orta yerinde, yalnızca ağaçların, çiçeklerin, rüzgarın, denizin, kayalık dağların ve güneş batışlarının birazcık doldurabildiği soğuk bir boşluk var. Geç kalmış bir bahçıvanım ben. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25